Efendim merhabalar. Mesnevi ile İlahi Aşk programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu hafta huzurlarınızda Mesnevi'den, Mesnevi-i Manevi'den Hazreti Pir'in bizlere hem yaşadığı zamanda hem de o zamandan bu zamana değin yaşayan bütün insanların hayatlarında, hepimizin hayatlarında olup bitenlere Mesnevi penceresinden açtığı o dünyayı burada konuşmaya gayret edeceğiz. Efendim Mesnevi Manevi'nin geçen hafta konuştuğumuz bölümlerinde herhalde hatırlayacaksınız. Çünkü notlarınızı alarak hatta Twitter'da yazdığınız şekliyle öyle bir not gözüme ilişmişti. Çayınızı hazırlayıp program öncesinde notlarınızı, kaleminizi, defterinizi çıkartarak programı izlediğinizi de söylemişsiniz. En azından izleyicilerimizin kimisi böyle söylemiş. Bu durumda hatırlanıyordur herhalde ama hatırlanmıyorsa birkaç cümleyle sadece dünya hayatındaki başımıza gelenlerden, imtihanlarımızdan, hatta heva heves meselesinden bahsedilmişti. Hem bir taraftan beyitler şerh edilirken o beyitlerin şerhinin içerisinde bu kavramlar da geçmişti. Ama bir taraftan da bizi program, beyitler, Padişah Cariye kıssasına doğru götürmüştü. İnşallah bu akşamki programımızda belki de Padişah Cariye kıssasına da başlamış oluruz nasipse. Zuhurat tabii ne olacağını
evet.
Biliyoruz hocam.
Cenab-ı Hakk'a hamdü sena, Efendimiz'e salatü selamlarla biz de önceki hazırlığımızı yapmış olduk.
Eyvallah.
Ve kıymetli seyircilerimizi biz de selamlıyoruz. Siz bizim namımıza da selam veriyorsunuz. Şimdi insanlık var olduğu müddetçe insana mahsus olan heva, heves, hırs, kin, gadap, şehvet, kibir, yalan, kizb, taklit bunların hepsi olacaktır. Muhakkak surette olacaktır. Yani bu zamanda bunlarla uğraşılıyor denilmez. Çünkü daha evvel de söyledik. İnsanlık var olduğu müddetçe veya var olduğundan beri insana ait olan tabii fıtratında olan güzellikler ve yine bu tabiat üzerinde kendi hilkatinde bulunan hayvaniyetin, efendim diğer uç noktaların ortaya çıkmasıyla muhakkak gaflet, efendim yalan, şirk gibi tuhaf hallere de bürünmüş olacak.
Eyvallah.
Demek ki biz aslında teknolojik olarak ilerlemenin yanında, bilim olarak ilerlemenin yanında şu anda kendi şahsi eğitimimiz açısından düşünürsek Kur'an-ı Kerim, hadis-i şerifler nasıl bize hiçbir zaman pörsümeyecek, hiçbir zaman asla nurunu kaybetmeyecek şekilde, bugün hala terütaze şekilde hitap edebiliyorsa, Kur'an-ı Kerim'den ve hadis-i şeriflerden feyz alan bu insanların da sözleri hiçbir zaman pörsümeyecektir. Burada biz zaten Hazreti Mevlana'yı övmeye çalışıyor olsaydık hem beyhude iş yapmış olurduk, hem bu zaten dinimize uygun bir hareket olmazdı.
Övmek mi hocam?
Evet, Hazreti Pir'i övmek.
Eyvallah.
Çünkü bu dine uygun hareket değil. Neden böyle bir şey gerekmiyor? Çünkü zaten müminlerin övülmesinden murat aslında Cenab-ı Hakk'ın dinin Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in büyüklüğünü ishar olmalıdır. Onun haricinde bir kişiyi metü sena etmek İslam ahlakına uygun değildir. Hem gıyapta övmeyin mealindeki hadis-i şerifi hatırlayalım. Hatta gıybeti de bir kişinin gıyabında konuşmayı da sadece kötü söz olarak değil, bir insan kendisinin çok iyi anlatılmasından da rahatsız olabilir. Dolayısıyla bir kişiyi övmek de, gıyabında övmek de gıybetin bir şubesidir. Yani şu iyice anlaşılmalı ki, hala bunu mu konuşuyoruz diyebilirsiniz, gelen mesajlardan böyle anlıyoruz. Biz şunu anlamalıyız ki, Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Efendimizin tefsiri Ahlak-ı Muhammediyesi üzerine ders yapmaya gayret ediyoruz ve her zaman herkes aradığını bulacak. Senelerdir anlattığım beyitleri, senelerdir okuduğum, şahsen söylüyorum bunu, arz ediyorum. Beyitleri, konuşmaları çalışırken, mütalaa ederken farklı, anlatırken farklı yönlerini görüyoruz. Yine bu hadis-i şeriflerin, Kur'an-ı Kerim'in bize anlattığı ahlakı anlatmasından kaynaklanıyor. Yani sahibi Allah. O sebepten dolayı başında tumegu marabedan şehbari nist ba keriman kerha düşvar isterken keriman kastıyla ve keriman sıgasıyla beyan ediliyor. Ne demek kerimler? Başta Allah Teala olmak üzere onun kerim oluşu hiçbir mahlukuna benzememek kaydı şartıyla onun ikramından ve kereminden kullara dağıtmıştır. Kullar da şu anda etrafına her türlü kalbe, her türlü dinleyene, bir şekilde hüsnü zan edene muhakkak ne yapmaktadır? Hitap etmektedir. Eyvallah. Bu sözlerle başlar Mesnevi manevi ve sonunda da inne necmestü nerem nestü neha vahyi hak vallahu alem bis savab. Yani bu anlatılanlar vahyi haktır. Yani hadis-i şerif Efendimiz kendinden konuşmadı. Kur'an-ı Kerim ayetleri elbette vahyi haktır. İşte bunları anlatmaktadır. Dolayısıyla müfessirlerin bir usulü vardır. Bir ayeti, bir hadis-i şerifi tefsir ettiklerinde böyle hemen anlaşılamayacak gibi olan bir manayı farklı şekilde beyan ettiklerinde, onu tefsirini yaptıklarında şey yaparlar. Vallahu alem bir sevap derler. Yani Allah doğrusunu bilir de derler.
Eyvallah. Evet. Hocam tam da burada.
Buradan affedersiniz. Buradan anlaşılıyor ki Allah doğrusunu bilir, en doğrusunu bilir sözünden anlaşılıyor ki Hazreti Pir'in Mesnevi manevisi kendi sözünün vahyi hak olduğunu iddia etmekten öte bir şey, yani iddia etmekle alakalı bir şey değildir. Vahyi hakkı izaha çalıştığını göstermektedir. Vallahu alem bir savab, doğrusunu en iyi Allah bilir demesinden ne anlaşılıyor? Tipik, karakteristik, üslup olarak aynı ve aynı bir tefsiri yapan müfessir gibi bir ifade kullanıyor.
Eyvallah.
Böyle böyle dedik ama doğrusunu Allah bilir.
Eyvallah.
Vahyi hak, evet doğru. Allah vahyetmiştir bunu. Fakat biz bu hususta ne kadarını aktarabildik? Vallahu alem bir savab diyerek mesnevi dersleri bitirilirdi. Evet.
Eyvallah. Önceki programlardan bir gül suyu meselesi vardı hocam. Hani mesnevi aynı zamanda gül suyudur. Mesnevi beyitleri dinleyene. Burada şöyle bir şey, niyetlerimizi hocam nasıl tutmalıyız? Hani dinlerken mesnevi manevi sohbetine eriştik ya da programı vesile burada işte bir olduk televizyonları başındaki izleyicilerimizle ve dahi burada sizlerle. Hangi niyetle dinlersek mesnevinin bize aktardığını algılama noktasında biraz daha böyle hızlı mesafe kat edebiliriz.
Efendim zaten bu niyeti anlatmak için başında o niyeti tazelemek üzere bu söz söyleniyor. Tumegu mara bedan şehparnis sözü hangi kulakla dinlememiz gerektiğini gösteriyor. Kerimlere istinaden dinleyeceksin. Yani ben bunu anlarım diyen kişi yayan kalır. Hele hele mesnevi manevi okuyup bilmem ne yapıp da bunda küfür vardır, kafir vardır diyen bir adamı mesnevi maneviden değil Kur'an'dan bile bir şey anlayacağı şüphelidir. Tefsirden anlamayan bir adam elbet Kur'an'dan da anlamaz. Tefsir açıklanmış şeklidir çünkü.
Eyvallah.
Tefsirini anlamayan, daha tefsirine hakaret eden bir insan doğrudan metni anlayabilir mi? Efendim o metni anlayabildiği için tefsire itibar etmiyor. Kim bu? Böyle bir insan mı var? Sahabe-i kiram Kur'an-ı Kerim'i kendileri Arapça bildikleri ve Efendimiz'den bizzat dinledikleri halde gelip Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'e, İbni Abbas'a, Hazreti Ali Efendimiz'e sorduklarını düşünürsek, bugün başkasına müracaat etmeden ben anlarım diyebilecek bir insan böyle bir haddi, hududu aşacak söz söyleyebilir mi? Mümin olarak, mümin kalmak kaydı şartı mümkün değil. Küfre girmiş olur. Yani zaten hadi Kur'an-ı Kerim'i sadece kendi anladığı şekliyle tefsir edip insanlara o şekilde nakleden, herhangi bir delile senede dayanmadan kendi heva hevesine göre tefsir eden kişilerin nasıl bir tehdit altında olduğunu, neyle yüz yüze olduklarını hadis-i şerifler beyan ediyor.
Eyvallah.
Bir anlatan zatın veya size aktarılan mananın Kerim'den gelen bir mana olduğunu dinleyecek. Bir. İki, hakikaten de bu bana lazım bir manadır. Allah için dinleyeyim diyecek. Allah rızası için yapacak. Mustafa Bey sadece namaz değil. Bir insan çarşıya çıktığında, yemek yediğinde bile Allah rızasını düşünse zaten evliya olur.
Hocam çarşıya çıktığında.
Evet evet. Yani bir meşayihten bizzat öyle diyor.
Yani ev alışverişini yapmak için.
Diyor. Evet. Defi hacet için bile diyor gittiğinde ya Rabbi ben bu şeyden kurtulmak için gidiyorum. Zaten dualar onun için değil midir? Ayrı ayrı dualar vardır. Abdest almak için, abdest bozarken, diğer işler için. Hepsi için ayrı dua oluşu nedir? Yani elinde bir çetere böyle alıyorsun Mustafa Bey. Evet şimdi bir kapıdan girerken bunu okuyacağız. çıkarken bunu okuyacağız. Böyle bir öğreti değildir ki İslam. Adamın Allah'ladır pazarı. Allahsız hareket edemez. Allahsız olamayacak adama söylenmiş sözdür o. Yoksa girerken böyle diyeyim, elhamdülillah diyeyim, süphanallah diyeyim. Böyle motomotu robot gibi bir şey değil ki bu. Kullanma eyvallah şeyinde bir jingle başlayacak, sonrasında bitiş müziğini duyacaksın. Öyle değil. O tarafa kulağı olan adam içindir bu. Dolayısıyla mesnevi manevi anlamayı bırakın. Bir adam Allah için sokağa çıksa yine ilmi tahsil eder. Oradan birisi bağırır, bir köpek bağırır, öteki köpeği ısırır. Allah Allah der. Bak, köpekler diğer yabancı köpeği kaçırıyor. He, demek ki ben Allah'ın kapısında köpek olayım. Kendi kapımı terk etmeyeyim. Bak, ısırıyorlar başka köpeği bile. Oradan bile ibret alır. Zaten mesnevi denilmesindeki sebep bu. İlmi ayetlerle kevni ayetleri, kelami ayetlerle yaratılış ayetlerini anlattığı için mesnevi denmiş.
Eyvallah.
Şimdi mesela bu kıssayla beraber neyle anlattı bize manayı? Değil mi? İnsanın kamili neyle anlattı? Niye? Dışarıda gördüğün bir musiki enstrümanından bile kendine gidecek yolu ve işareti bulursun. Daha ne yapsın bu adam? Nasıl anlatsın? Birazdan padişah cariye hikayesini anlatacak. Padişah cariye, veziri, vüzerası, mukallit hekimler, hekimi gaybi, dışarıdan gelen hekim, kuyumcu, Semerkant. Semerkant'ı bile boşuna kullanmadı diyor İsmail Hakkı Brusevi, İsmail Ankaravi. Niye başka şehir kullanmadı da Semerkant kullandı? Remiz'de anlatıyor. Remiz'de anlatmanın detaylarına girelim. Siz hatırlatın. Metin şerhinin özelliklerine de girelim.
Eyvallah.
Ben bazen programın tekrarını falan seyrediyorum. Fazla asabi gibi görüyorum kendimi.
Estağfurullah hocam.
Kusura bakmasınlar. O yani mizaç veya mimikle alakalı bir şey.
Ama hocam az evvel söylediğinizde...
Aslında göründüğümden daha asabiyim diyorum. Evet.
Az evvel Mesnevi'nin dinlenme şekliyle alakalı söylediklerinizi düşününce hani ne bunun içerisinde geçen kelimeleri ben bilmiyorum. Yani, ne anlatılırken şöyle bir şey hissettiğime hiç gerek
böyle
kalmadı.
Böyle bir şey yok. Böyle eyvallah bir şey yok. Yani bir burada duyuşla alakalıdır.
Eyvallah.
Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hudeybiye'de devesinin duruşundan kendisinin durması gerektiğini anladı. Ortada daha Cebrail yok. Cebrail aleyhisselam bir şey söylememiş. Ne oldu ya Resulallah denildiğinde bunu açıkladı. Biz bunu derste anlattık. O yüzden eski hatırlattıklarımızı veya beyan ettiklerimizi tekrar anlatıyoruz, hatırlatıyoruz. Yani mesele hayatı okuyabilmektir. Mustafa Bey, bu dünyada Allah Teala'yı bilmeyen yoktur. Kendince herkes bir kudret tanır. Bu alemde bir ilah, bir kudretin var olduğunu anlamak herkesin harcıdır. İyi veya kötü, 3 der, 5 der, 6 der, 1 der, o şey değil. Bir kudret var ama yani kendisini aşan bir kudretin olduğunu her insan anlayabilecek şekilde yaratılmıştır. Fakat insanın kudrete karşı nasıl ibadet edeceğini insan tek başına öğrenemez. Muhakkak doğru bir insandan alışveriş lazımdır. O sebepten Allah peygamber göndermiştir. Allah kudretiyle bilinir. Fakat Allah'a yaklaşmak için bir kulun terbiyesi lazımdır. Hiç unutmamamız gereken 253 cümleden birisi.
Eyvallah.
Terbiyenin sahibi Allah'tır. Fakat insanın terbiyesini insandan yaratmıştır. Öyle, adeti böyledir. Dolayısıyla bir insanı Allah için dinleyen, affedersiniz, bir insan insandan dinlemeyi öğrenirse, o baş dili, en önemli dili, kendisindeki ukdeyi çözdüğünden bütün mahlukatın dilini anlar. Sadece insanın değil. 72 millet dosttur bana diyor. Ne demek bu? Ben yani Urduca bilirim, Farsça bilirim, Almanca bilirim, bilmem nece bilirim demek değil ki o. Yani bak işte gösteriyor zaten bu ilk kuru iddiadan olmamış. Sen ben bir davayı anlatamıyoruz. Hazreti Pir bir söz söylüyor. Sadece aşağı yukarı 600 küsur insanın Müslüman olduğunu ben gördüm. Tabii Hazreti Pir'e kafir deyip kafir olanları da gördüm. Tabii de Hazreti Pir'i tanıyıp Müslüman olan olarak bakarsak Müslüman olan insan gördüm. Sadece 600 kişi bendeniz gördüm.
Eyvallah.
Bunca hayatım boyunca. Şimdi şunu anlatmak istiyoruz. Mesnevi'yi, manevi'yi dinlerken ne benden dinliyor, ne sizin sunumunuza bakıyor, ne Hazreti Pir'in. Ya Rabbi bana Allah için şunu dinlemeyi nasip et, şuradan bir feyiz nasip eyle dese, bir insan değil bir kamil insanın kitabından, eserinden, sözünden, herhangi bir etrafa baktığında mahlukattan bile ders alır. Ama bir insanda bir pişmanlık, bir böyle mahviyet olması lazım. Kabil nereden öğrendi kardeşinin gömmesi gerektiğini? Hayvandan öğrendi. Karganın eşelediğini, toprağa eşelediğini, hem cinsini veya başka bir şeyi oraya gömdüğünü gördü. Yem bu şufil art diye geçer ayeti kerimede. Böyle ne kadar muhteşemdir. Her Arapçada her fiilin ayrı bir ismi vardır. Ayrı bir kelimesi vardır. Her hareketin. Yembuşu demek böyle tırnakları uçlarıyla böyle kazdı. Baktı Kabil kardeşini öldürmüş Habil'i. Ne yapacağını bilmiyor. İlk cinayet ve ilk ölüm. Şöyle baktı hayvana, yazık bana dedi yani. Şu hayvan kadar olamadım. Bak. Dikkatli dinlesin kıymetli dinleyenlerimiz. Allah'ın en büyük suçlarından ve razı olmadığı, lütfen burayı çok dikkatli dinleyin. Razı olmadığı fiili yapan Kabil, adam öldürmüş az evvel. Hem az evveldir, bizim dünyamız için de böyledir, hem de onun nakliden kıssasına göre de öyledir. Biz çok uzun zaman geçti zannediyoruz. Aslında bir şey geçmedi. Kabil ile Habil el uzatılacak mesafede. Kıyamet hemen şurada. Bize uzun yaşanmış gibi geliyor. Bunun vahide de karşılığı var. Kabil Allah'a asi olduğu halde, babasına asi olduğu halde ve kardeşini öldürdüğü halde o pişmanlıkla başını eğdiğinde Allah hayvandan bile ona hitap etti. Soruyorum size. Bir mümin tevazuyla başını eğdiğinde hiç insanı kamillerin, hiç kitapların anlattığı mananın, sohbetlerin ve zikrin faydasını görmez mi? İnsan mahcubiyetini, tevazuunu takındığında bir hayvandan bile ibret alabilir. Velev ki günahkar olsun. İbadet taat eden, zikrullahla meşgul olan, Kur'an'la meşgul olan bir insan, veli olanların, peygamberin, güzel eserlerin eriştiğinde meclislerine, sohbetlerine, kitaplarına hiç ondan etkilenmeden olur mu? Mümkün değildir. Ya onda iman yoktur, imansızdır, kibirlidir. Kibirli olunca bir şey alamaz. Ben biliyorum diyen adam bir şey olmaz. Bunu şeyini de okuduk ya beytini.
Eyvallah. Eyvallah hocam.
Fakat bir insan tevazuyla, mahviyetle meseleye eğilirse muhakkak kendisini açar. Şimdi Hazreti Pir, ben tabii biraz gözlüğümü içeride unutmuşum. Biraz böyle uzaktan bakarak konuşacağım. Ne kadar vaktimiz var Mustafa Bey?
Hocam herhalde bölümün bitmesine var kısa bir vaktimiz.
Tamam, siz bana işaret edersiniz.
Var. Eyvallah.
Çok konuşursam öksürürsünüz, işaret edersiniz. Şimdi dedi ki aşkın elemlerine katlanmazsa kişi aşık. Bunlara tahammül etmezse vay onun haline. Bir insan hem aşık olur hem de tahammülsüz olursa başını yakar. Bu sözü konuştuk ama açamadan bitti program. Mühim mesele bu. Padişah Cariye hikayesinde zaten dizi film gibi. Sular seller gibi gidecek. Aşık da aşkın elemlerine sabır olmazsa, tahammül bulunmayacak olursa vay o biçarenin haline. O kanatsız kuş gibidir.
Eyvallah.
Peki niye böyle söylendi? Bir aşkın derdinin çok olduğu, hakikaten insanın ızdırapla pişeceğine işaret. Tahammül etmezse olmaz. Fakat sabrın tariflerini yapmıştık. Taatı yapmak üzere sabit kadem olmak, sebat etmek, günahtan kaçmak üzere nefsin tazyikine, şeytanın tazyikine rağmen onu yapmamak, Allah'ın takdirinden razı olarak ona isyan etmeden, onun razı olduğu şekilde hep ondan talepte bulunmak, hatta ve hatta Allah Teala'nın yazgısından haberdar olup, bu haberdar oluşu onu değiştirmeye değil, onun tecellisine uygun şekilde yaşamak, sabrın farklı farklı neleriydi? Halleriydi.
Eyvallah.
Bunlara ilaveten hasül has denilen makamdaki kişilerin de bir sabrı var. Nedir o? Kalbinden bile isyan edecek, kalbinden bile taatta tembellik edecek, kalbinden bile fıskı fücura meyledecek şeyleri kesmek. Onların sabrı da bu. Kalbine düşürmüyor. Düşünüp düşünüp de kendimi tutayım demiyor. Kalbini tutuyor. kendini tutmak birçok kişinin kârıdır. Yani bugün birçok insan vardır, ne gözle bize baktığını sokakta bilmeyiz. Bir insan ya halktan utanır Mustafa Bey, ya halktan utanır ya da kanundan korkar. Bu üçü yoksa o insan her şeyi yapar.
Eyvallah.
Ya halktan utanır, halktan korkar. Ya halktan utanır, halktan korkar. Ya da kanundan korkar. Halktan utanmaz, halktan utanmaz ama birisi beni yakalar der. Bu üç korku bir insanda yoksa, bu üç utanma bir insanda yoksa, bu eşikler aşılmışsa o insan her şeyi yapar. Ama her şeyi. Ve hiç gözünü dahi kırpmaz. Şimdi burada kalbini tutması esastır. Fakat bir mühim nokta var. Bir insan çileli olan bir yola girer de sonra çıkmaya kalkarsa, ilacı yarım bırakmak gibi bir daha tedavi de olmaz. Yalama olur. Yalama olur. Yani bir antibiyotiğe başladınız ve yarım bıraktınız. Vay haline diyor. Kuş kanatları çıkmak üzeredir. Sabırsızlığından dolayı ne yapar? Kurduğu kuşun yemi olur. Bir insan bu manayı alırken eğer sabırsızlık gösterirse ve aynı ciddiyetini muhafaza etmezse, bendeniz mesela bazı böyle şeyleri gözlemlemişimdir. Eğitim işiyle uğraştığımdan, okulda da öyle. Çocuk gelir, saygılıdır, bilinmedir. 2-3 tane hayta, 2-3 tane serseri vardır. O serserilerin haliyle başlar laubali olmaya. Mesela bir bakarsın, eyvallah efendim, tabii efendim falan diye boynu bükük gelir. Sonra orada bir bakar ki kaşarlanmış tipler var böyle. Bir şey olmaz hoca, gel böyle bilmem ne falan tarzında. Hemen onlara tabi olur. Öyle olmayı olgunluk zanneder. Serseri olmayı, külhan beyi olmayı dervişlik zanneder. Lakaytliği ve laubaliliği Allah'a, Resulüne, hatta mürşidine karşı laubali de ona yakınlık zanneder. Evinde kalması, beraber seyahate gitmesi, huzurunda yalakalık yapması o manayı aldığını zanneder. Bunlar hatadır. İşte diyor ki bunlar tahammülsüz insanlardır. Bunlar nefislerini elletmedikleri için, şahsiyet terbiyesi almadıkları için ama hem de terbiye alıyormuş gibi bir yere girdikleri için perişan olacaklardır. Dönüşü olmayan bir helake sürükleneceklerdir diyor.
Eyvallah.
Bir kısa nokta var mı? Bitti mi süremiz?
Hocam belki bir dakika kadar
bir
daha.
Bir dakika buyurunuz. Kadarsa onu da şöyle değerlendirin. Bu bölüm tamam olsun.
Eyvallah.
Bir insanda aşkın tadı var da tahammül yoksa bir başka tehlikede şudur. Her gördüğüne aşık olur. O menfez açıldığında. Yani baharı düşünün. Bahar. Bahar mevsimi geldiğinde. Hani dedi ya az evvel. Buyurdu ya gül mevsimi geçtiğinde dedi. Peki gül mevsimi geldiğinde aşk ulaştı. Bir insanın katılaşmış kalbi uyanmaya başladı toprak. Toprak sadece gül vermez ki. Sadece çiçek vermez ki. Fitne, fıskı, fücuru da beraberinde diriltir. Dolayısıyla aşık bunları ayıracak şekilde söz dinlemezse kalbindeki ucubata, kalbindeki farklı farklı sahalara sürüklenip yanlı sevdalara da kendisini kaptırabilir. Vay onun haline diyor Hazreti Pir.
Efendim az sonra Mesnevi ile İlahi Aşk devam edecek. Efendim aşk için de bir terbiye gerekiyor. Aynı niyetimizi tahsiye etmenin, niyetimizi tahsiye ederek bir şeyi dinliyor olmanın bizde uyandırdığı etki, tesirin başka olduğunu az evvel dinlediğimiz gibi. Hocam o baharda hani bahar gelince sadece o beklediğimiz iyi güzel şeylerin olması değil, yanında başka şeylerin de çıkması.
Tabii ayrikotları çıkıyor, kimisi alerjisi olan polen alerjisi oluyor, bilinmesi oluyor. Bahardan korkan insanlar vardır yani. O tabiatın uyanışı. Onda birçok hastalığın da uyanışına sebep olabilir. Vücudun kimyası da değişir. Mesela ülser hastalığı artar, gastrit hastalığı daha fazla artar. Migren daha çok artar. Neden? Hepsi uyanır.
Ama bir ehil tohumu attıysa ondan hangi vakitte neyin çıkacağını da herhalde.
Ehil attı tohumu ama güzel kardeşim tohumu attığında hemen şeftali çıkmaz ki, hemen elma çıkmaz ki. Hepsinin atan tohumu belli zaten. Hangi ehilin attığı belli. tohum atıldığında ortaya çıkan her şeyi, çiçeğin sapını, kökünü veriyor musun kimseye? Kökünü ayıklıyorsun, kesiyorsun. Ele diken batacaksa onları da ayıklıyorsun. Öyle veriyorsun çiçeği. Çiçeğin tohumu atıldığında da sırf çiçek vermiyor ki. Koklanacak kısmını da veriyor, yanacak kısmını da veriyor. Meyve ağacın tohumunu atıyorsun, yenecek kısmını da veriyor, yanacak kısmını da veriyor.
Eyvallah.
Tohumu atan aynı el zaten. Allah. Ayırt etme fikrini sana veren de o. Bak, bak ağaca. Şeceretül Kevn. Hazreti Muhyiddin Abdülkadir Geylani Kudüs-i Sirrul Ali'nin muhteşem bir eseridir. Şeceretül Kevn. Bak ağaca. Bu ağacı görüyor musun? Bu ağacın meyvesi de var, odunu da var, dalı da var, çiçeği de var. Çiçek gibi güzel görünüp bir şey vermemek de kafi değil. İnsan böyle olamaz. İnsan sadece güzel görünmekle iktifa edemez.
Bir meyve.
Tadılacak, tadılacak, istifade edilecek. Bazı insanlar vardır, çok güzeldir böyle. Konuş, konuş, dinle, dinle, hiçbir şey kafanda kalmaz. Ah ne güzel, ah ne güzel, ah, ah, ah, ah dersin. Evet, evet, bit, yok. Netice yok. Çiçektir o. Marifet değildir o. Daha henüz marifet değildir. Sen meyveye bak. Meyve böyle acayip garayip gibi görünebilir ama tat ondadır. Tat ondadır. Her meyveye de bakıldığında bir şeye benzetemez. Kavunu düşün, narı düşün. Nar dışarıdan ne kadar caziptir yani. Ama içini açtığında ha dersin. Senin de dişinde, dişlerin göründüğün neredeyse ağzın açıktığında. Şimdi şunu arz edeceğim. Bak ağaca seyret. Tohum aynı tohum. Nasıl yarattı? Onu da sen yarattın ya Rabbi. Tamam ben yarattım. Yaratmadın demiyorum ki. Ama bak sen bunun dalı, çiçeği olma. Yanacak kısmı kütüğü olma. Yenecek kısmı ol. Bunu da sana verdim diyor Hazreti Allah. O manayı anlatıyor. Aşk içinde terbiye vardır. Tam tersine aşk için terbiye olmazsa nerede vardır zaten? Ateş terbiyesiz olur mu Mustafa Bey? Aşk ateşten müştaktır. Bir elbiseyi bir toprağa şuraya koyduğunuzda bir şey yapmaz. Ateşi buraya koy, buraya aleve verir. Terbiyeye, zapt-ı rapt altında tutulmaya en çok muhtaç olan ateş değil midir? Aşk da ateştir. E peki niye ateş? E insan kokuşmuş bir kilden yaratıldı. Cehennemde fırınlanmadan evvel bunun aşkla fırınlanması lazım, pişmesi lazım. Bir adam dervişlerin yanına gitmiş, bakıyor sabahtan akşama kadar çay içiyorlar. 10 bardak, 20 bardak, 30 bardak. Ya demiş bu adamlar devamlı çay içiyor. Yani suyu bile nadir içtiklerini gördüm deyince. Oğlum anla demiş işte bak adamlar suyu bile çiğ içmiyor. Suyu bile pişirerek içiyor. Bu yolda hamlık kabul edilmez demiş.
Eyvallah.
Şimdi aynı bunun gibi. Şu anda bu aşk için terbiye lazım olduğunu anlattık. Bir de rahmetli büyük üstad Muzaffer Efendi Hazretleri'nin dükkanında vuku bulan bir hadiseyi nakledeyim. Bununla da bağlantılı olmuş olsun. Birisi içeri gelmiş demiş ki efendim ben tasavvuf, vahdet-i vücut, insanı kamille alakalı falan bir kitap istiyorum. Sen demiş ne yaparsın ne mesleğin var senin. Biraz dinledikten sonra arkalarından oradan bir kitap almış uzatmış. Al demiş bu mızraklı ilmihal. Efendim demiş bu ilmihal. Biliyor musun demiş Allah'ın zati, subuti sıfatlarını. Ben Deniz'le buradan sesleneyim. Tasavvuf adına konuşuyorlar. İnsanı kamillerden dem vuruyorlar. Uzak değil. Allah'ın zati ve subuti sıfatlarını özünde hissederek bir insana aktaracak şekilde bilsinler ve anlatsınlar buyursunlar. Yok. E biz ama onu bir şey yaparız. İçten içe tanırız. Yok böyle bir şey yok. Her şeyin şeriatı vardır. Allah'ın sıfatlarını, zati, subuti sıfatlarını, tevhidin ne olduğunu bilmeyen bir adam cem makamından konuşabilir mi? Mümkün mü böyle bir şey? Hadi konuştu. Dinlemek münasebetsizlik. Hadi o münasebetsizlik yaptı. Onu dinlemek, onu adam kabul etmek de münasebetsizliktir. Böyle bir hata ya düşünmemeli. Muzaffer Efendi Hazretleri de öyle demiş. Al oğlum demiş. Al en önce ilmihali oku. Sonra her gördüğünü Allah zannedersin. Zıvanadan çıkarsın demiş. Yani bu işleri biz söylemiyoruz. Büyükler söylüyor. Cahil cühela takımı topla. Sadece hay huyla vakit olmaz. Bir adam kendi amentüsünü bilecek kadar zahiri bilecek. Ondan mı ibarettir? Haşa. hangi şey metinden ibarettir? Hangi şey resmi bir imzadan ibarettir? Zahirden ibaret olan bir şey göstersene bana. Mana ilmi bundan ibaret olsun. Ama bilmemek, bilmeden bu şekilde girmek muhakkak bir sapkınlığa kendisini götürür. Ve ondan sonra da at izi, it izine karışır. Eski tabirle. İşte o yüzden sabır lazımdır. Sabırla ilim öğrenmek lazımdır. Bazıları da demişler ki, aşkın sabrı, aşkın gerektirdiği edebi ve ilmi öğrenecek kadar sabretmek.
Edebi ve ilmi.
Evet.
Eyvallah.
İlmin başı da sabırdır, sonu da sabırdır.
Eyvallah.
Bunda bir hikayesi var ama şimdi anlatmayacağız. Uzun sürer. Geçemeyiz. Şimdi bu sabırla alakalı sabret sabret denirken bir 33. beyitte şöyle bir mevzu daha var.
Buyurunuz.
Mustafa Bey, insan istediği kadar sabredeceğini bilsin. İnsanın mizacındandır, bir şey görmeden, kalbi mutmain olmadan hakikaten sabredemez. Hakikaten sabredemez. Şöyle söyleyelim, şöyle izah verelim. İzahatı böyle olsun. Sabır fiilen gösteriliyor olsa da, hareket olarak gösteriliyor olsa da sabrı, o sabırlı oluşu getiren o metanet insanın kalbinin tatmin olmasıyla alakalıdır. Bir insanın kalbinin tatmin olabilmesi için kendisinde bir zevk olması lazımdır. Bu sahaya ait. Bir insanın sabır hususunda ilimden bir zevk almıştır, metinden nüfuz etmiştir. Çünkü metin metinden ibaret değildir ki. Bazısı, şimdi siz bana bakıyorsunuz. Bana bakıyorsunuz, seyrediyorsunuz. Kendinize göre televizyoncu açısından bakıyorsunuz. Ben deniz bir doktora gittim. Vücudumun yani bakış şeklimden, el hareketlerimden, yüzümdeki, şimdi onları anlatmayacağım neler olduğunu, işaretlerden hastalığımın teşhisini koydum. Ve bir hekim de bana dedi ki, manada diyorum, muayenehanede. Dedi ki, aslında dedi, gerçek hekim, hastası içeri girdiğinde 3 aşağı 5 yukarı onun derdini daha konuşmadan anlar dedi. Emin olmak için dinler. Bir de karşıdaki kişinin gönlünü tatmin etmek için dinler. Yoksa hastalığı çözmüştür derdi. Bakar, dudağına bakar, kulağına bakar, gözünün rengine bakar. Onun hastalığını anlar. Sonra der ki, ne hastalığın var senin, bir anlat bakalım. Konuşurken ağzının kuruluğundan bile anlar. Ahlata erba denilir buna. Vücuttaki 4 sıvının azlığıyla çokluğuyla hastalık teşhis edilir. Ve tedavi edilir hatta. Ahlat-ı erba derler. Ona da girmeyeceğiz. Onun artık gönlü mutmain olsun diye ben anlattım da anladı. Çünkü ben senin hastalığını çözdüm dese nasıl oluyor bu? Kahin mi der? Falcı mı der? İtimat etmez tedaviye. Tedaviye itimat etsin diye. Şimdi sabır da, ve sabırı anlatırken de ki metni okudur. İlmi kâfi gelebilir bazı insanlar. Neden? Mustafa Bey, siz ben ilimden bir şey okuruz veya bir kitap okuruz. Ondan anladığımız mana farkıdır. Ondan aldığımız nüfuziyetle, ondan aldığımız mana farkıdır. Bir başka kişinin o metne baktığında aldığı farkıdır. Daha evvel arz ettik. İmam-ı Zeynel Abidin Hazretleri'nin meclisinde kelam konuşuluyormuş. Allah'ın kelamı, Kur'an. Kur'an en sonunda işte o zamanlar Kur'an mahluktur, sonradan olmalıdır gibi bir fikri akım başlamış efendim, sapıkça bir akım. Kur'an-ı Kerim'in kelamullah olduğunu ve dolayısıyla Allah Teala'nın sıfatları vesairesi gibi kadim olduğunu, sonradan olmadığını, Allah'ın muradında Allah olduğundan beri var olduğunu, fakat indirilişin sonu olduğuna dair deliller sunuluyormuş ve sonunda hep huve kelamullah anlatıyorlarmış huve kelamullah. İmam Zeynel Abidin Hazretleri de mecliste rabıta halinde veya bilemiyoruz, sükut ederek bekliyor. Demişler ki, cemiyetin sohbetin sonunda Hazret'e soralım, o ne diyor, o da bir delil sunar mı bize ikna etmek için. Efendim, ya şeyh lütfen ya dua ya bir söz söyleyin. Mübarek başını, re'si saadetini kaldırmış, demiş ki huve cemalullah demiş. Kelamullah dememiş. Göreni Allah'ın cemalidir demiş. Duyuyor mu? Sofu kırıntıları. Kur'an'la olur mu diyen bir adam sadece Kur'an okumakla olur mu diyen bir adam, sadece ibadetle kulluk olur mu diyen bir adam, aslında Kur'an'ı ve ibadeti bilmediğinden bu lafı sarf eder. Böyle bir acayip bir söz söyler. Yahu sen Kur'an-ı Kerim'e o manayla nüfuz edebilsen, sana oradan cemale kadar giden bir yol açılır. Senin benim kabiliyetsizliğimdir Kur'an'ı anlamamak. Arz edebiliyor muyum?
Estağfurullah hocam.
Sen diyor, içi açılmamış ne gibisin diyor Hazreti Mevlana. Neyzen buradan nefes ediyor, boğumlar, boğumlarda tıkanıyor. Diyor gitmiyor. Neden? İçi böyle böyle perde. Kur'an perdesizdir diyor, sen perdelisin diyor. Kur'an her şeyi anlatmış diyor. Kim söylüyor bunu? Hazreti Mevlana söylüyor. Kendi perdelerini aşamayan insanlar, sözüm ona Kur'an'ı, namazı, ibadeti küçük gören, bir de bunu tasavvufa yükleyen ahmaklar derekesine düşüyor. Ve ilmi küçümsüyorlar. Osmanlı'da ilimle tasavvuf erbabı arası açılmıştır. İşte bugün bu hale gelmiştir. Fahrettin Efendi Hazretleri, Rumeli'de tekkiye gidiyor. Arnavut kadın bağırıyor yukarıdan. Çabuk piş tavuğumu getirin, tabancasını söylüyor. Piş tavuğumu getirin. Tekkiye beyaz sarıklı adam girmiş diyor. Tekkiye beyaz sarıklı. Neymiş beyaz sarıklı adam? Hoca girmiş diyor. İlimle sofiye arasını açmışlardır, bugün buraya gelmiştir nokta. Ve maalesef hala eski lakırdıları, eski sözleri anlamayan insanlar aynen bunu bir yolmuş gibi de devam ettiriyorlar ve küçümsüyorlar. Ama ne oluyor? Gülünç duruma düşürüyorlar. Dedikodudan, gıybetten kurtulamıyorlar. Ve hiçbir manayı da veremiyorlar etraflarına. Hiçbir şey veremiyorlar. Hiçbir şey alamıyor insanlar. Sadece vakitleri heba oluyor. İşte böyle olmaması için bir insanın sabır hususunda da kalbinde bir itikadı, bir inancı olması lazım. Peki, bunun yerleşebilmesi için, gönlü mutmain olması için ne lazım Mustafa Bey?
Hocam görmekten bahsetmiştiniz
teşekkür
orada.
Teşekkür ederim. Allah razı olsun.
Ben de sizi böyle bekliyorum, sabretmeye çalışarak.
Evet, evet. Yârimin nuru olmadan ben nasıl sabrederim?
Eyvallah.
Hemen hatırımıza şey gelsin. Peygamberler gelsin. Hazreti İbrahim Aleyhisselam. Ya Rabbi keyfe tuhil mevta. Sen nasıl diriltirsin? Yani ölüleri nasıl diriltirsin? Ya İbrahim sen şey yapmıyor musun, inanmıyor musun diye hitap geldiğinde, Ya Rabbi tabii ki inanıyorum, gönlüm mutmain olsun diye görmek istiyorum. Burada bir parantez açalım. Bir insanın yol gösterebilmesi için görmesi şartı vardır. Herkesin görme şartı yoktur. Çünkü şehadet olarak hani bazıları diyor ki herkesin görme şartı vardır. Şimdi Evliyaullah Hazretleri'nin dervişler için söylediği sözleri avama hava atmak için kullanmamalı. Bu çok büyük bir ayıptır. Nezaketsizliktir. Eşhedü diyorsun. Bak şehadet var. Tamam da şimdi eşhedü kelimesindeki o şehadet tevil de edilebilir. Ben bunu duydum da denilebilir. Sonra hatırlayın. Hazreti Ebu Bekir Efendimizin davasını, Hazreti Ömer Efendimizin davası. Anlatayım mı?
Hocam buyurun.
Biraz hızlı konuşayım da artık beni şey yapacak millet, topa tutacaklar. Hazreti Ömer Efendimiz, Hazreti Ebu Bekir Efendimizin bulunduğu bir yerde bir adamın biri geliyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Ya Resulallah sen ben borç almıştım. Ne zaman ödeyeceksin? Efendimiz buyuruyor ki ödedim ya. Falanca tarihti. Ben sana bir ay demiştim, şu kadar zaman demiştim, neyse. Şimdi o tarih o zaman geldiydi ve ben sana vermiştim. Hatta şu mevkideydik, şuradaydık deyince, ha diyor adam duruyor. Böyle bir afallıyor. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz de hemen atılıyor o arada. Ya Resulallah şahidim, sen ona borcunu verdin diyor. Şahidim, sen ona borcunu verdin. Adam diyor ki evet evet. Ben diyor o falanca yerdeydim, vermiştiniz. Tamam, mesele halloluyor. Bir müsait vakitte Hazreti Ömer Efendimiz Ebu Bekir Efendimiz'i çekiyor. Ya Ebu Bekir Allah rızası için söyle. Sen yalan söylemezsin. Ama bir şey söyleyeyim. Benim gönlüm şu anda durmuyor. Çünkü bu adamın bu hadisesi doğru. Neden? O mecliste ben vardım. Fakat sen yoktun diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o parayı verdi. Veya işte borcu neyse. Fakat o iade ettiğinde o borcu, sen o mecliste yoktun. Sen nasıl şehadet ettin? Deyince Hazreti Ebu Bekir Efendimiz ağlamaya başlıyor. Ya Ömer sen ne diyorsun? Ben ona Allah'ın vahyettiğine inanmışım. Borcunu ödemediğine mi inanmayacağım? Muhammedur Resulullah demiş. Allah'ın elçisiyi demiş. Eşhedü demişim diyor. Ona şehadet etmişim. Ben onun borcunu vermediğine mi şehadet etmeyeceğim? Sen ne konuşuyorsun deyince Hazreti Ömer hüngür hüngür ağlıyor. Bazı uyanıklar bu tasavvuf sahasında veya bazı manada kalbi sahaya ehemmiyet vermeyenler, kolay kolay adam beğenmeyenler, Hazreti Pir'e bile kafir diyecek kadar adileşen insanlar, zındık diyecek kadar hakaret edilmeye bile değmez olacak bu yüzsüzler, bir düşünsünler bakalım, şöyle bir hadiseye ibretle baksınlar ve nerede olduklarını düşünsünler. Nice şeyleri hiç sorgulamadan teslim olmuşlardır. En başta nefisleri. İki yanındaki düşmandır. İki yanında bulunan düşmandır en büyük düşmanın diyor. İki yanında bulunan nefsindir diyor. Cembeyk diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Nefsine bile eyvallah edip teslim olan bir adam, kendine göre akıllıyım diye geçinip de Allah için ona söyleyen bir insana teslim olmayıp da kendince akıllılık mı yapıyor zannediyorsunuz? Sadece kibir yapıyor. Heva hevesiyle tasdik ediyor, iman değildir. Heva hevesiyle kafir diyor, iman değildir. İmandan düşmüştür. O küfre bile girmiyor aslında. Çünkü imanı da heva hevesli olmuştur. Şehadet, insanın kalbinde onu sarsacak, onu kendine getirecek bir manayı tam manasıyla hissetmesi ve orada onun mevcudiyetini bilmesidir. Yani sokakta giden bir adam, bir serhoş, Allah'a, peygambere küfredildiğini duysa, kesin der ya, ne yapıyorsunuz siz? O adamdaki iman sebebiyledir o. O imanın getirdiği şeyledir. İşte de, burada da diyor ki, görmek şartı yoktur derken bunu kastettik. Hazreti İbrahim aleyhisselam, insanları gözle gördüğü bir davaya sevk edeceği için görmeyi talep ediyor. Yoksa iman etmek için görmek şart değil.
Eyvallah.
Arz edebiliyor muyum? Estağfurullah hocam. Fakat bir şey hatırlatalım. Hazreti Yusuf aleyhisselamın Züleyha hanım diyeceğim ben artık müsaadenizle. O mübarek bir insandır. Nitekim Hazreti Yusuf daha sonra kendisiyle evlenmiştir. O azize, o muhtereme hanım daha evvel Yusuf aleyhisselamdan murad istediğinde Hazreti Yusuf aleyhisselam ondan kaçtı. Ama ayeti kerime ne buyuruyor? Biz ona bürhanımızı göstermeseydik, elbet o da ona meyledebilirdi. Peygamberlerin bile belli hususlarda muvaffakiyetleri onların görmeleriyle alakalıysa, Hazreti Pir burada şuna işaret ediyor. Ey aşk yolunda bulunmaya ve orada yürümeye şu an kabul edilmiş kişi, sabır ve tahammülle gitmen lazım. Ama yârimin nuru olmadan ben neyi ne nasıl görüp de sabredeyim? O zaman dervişin de görmesi lazım. Derviş görmeden sabredemez. Derviş görmeden sabredemez. O halde sevgilisinin nurundan alıp, şey mi geldik? Arayayım mı?
Birkaç dakikamız kaldı hocam.
Sevgilisinin nurundan alan kişi o sevgilisinin nuruyla ne yapar? Müşahede makamına çıkar. Görür. Seyreder, kalbi mutmain olur. Artık inkar edemez. Dolayısıyla sevdiğine giderken sağdan soldan gelen seslere kulak vermez. Hakikat olarak gördüğü, bildiği değil, gördüğü yolda devam etmeye devam eder. Gider. Sabırla gitmeye devam eder. Ve ne olur? Bu nurla beraber cümlenin maşuktan ibaret olduğunu bilir. Kendisinin ölü olduğunda yine bu nurla fark eder. Ve hep böyle devam eder. Gül geçmiştir ama o gülün kokusunu nereden alacağını da tahsil eder. Bakın koku geldi, gül kokusu. Görünmek geldi. Başta işitmek vardı. Padişah cariye hikayesine kadar Ben o aşk ateşiyle oynarım, onun bana dokunuşu vesairesi falan dedi, prangalardan kurtul dedi. Aslında bakıldığında beş duyu organına, havası hamse denilen beş hissiyata dikkat çekerek işaret etti. Peki niye bunu yaptı? İman hisleri tasih eder. İman hisleri düzeltir. İman doğru duyuşu bize getirir. Doğru duyuş olmazsa gözün aktardıkları kalbe inmez. Kulaktan gelen kalbe inmez. O yüzden hem dinlemeyi salık verdi Hazreti Pir, tavsiye etti. Hem de hislerin nasıl düzeleceğini anlattı. Ve dedi ki, hislerden şöyle orta halli olan insanların %80'i heva ve heveslerine tabi olmaktan dolayı, dünyayı çok sevmelerinden dolayı gaflette olduklarından, o gafletten söylenilen sözleri işitemezler. O halde şundan bir kesil, aynı neyin neyistandan, kamışlıktan kesildiği gibi ve ondan sonra da bu manayı anlamaya başla.
Eyvallah. Hocam aradan sonra devam edelim müsaadenizle. Peki. Bu kadar görme üzerine de sizden dinledikten sonra göre nedir görene, köre nedir körene desem bendeniz ve bir dahaki bölümde tekrar izleyicilerimizle
Allah
beraber olsun.
Allah muhafaza eylesin. Peki.
Efendim devam ediyoruz sohbetimize. Hocam bendeniz bu hafta en azından böyle gibi geliyor. Bilmiyorum izleyicilerimiz de aynı duyguyu paylaşıyorlar mı ama bu haftaki mevzular belki de padişah cariye hikayesine geçmeden
evet, bir toparlama oldu.
Eyvallah.
Yani, ve olması lazım. Bakın
tadı da hocam bir başka gibi oldu.
Şimdi bu
sanki.
Konuştuğumuz Mustafa Bey, yani bu konuştuğumuz mevzular, hani biz zahir perest olmayalım. Bir zahir perestlikten diye yani farklı farklı tezahürleri vardır bunun. Ama yani illa bu metin falan değil. Anlattığımız şeylerin hepsi mesnevi maneviye girerken bir nevi destur gibi. Yani
eyvallah.
Bu manayı anlatmak içindir. Şuraya kadar konuştuklarımızda tabii ki fazladan sözler sarf etmiş olabiliriz. Fakat bu mananın anlaşılması için hangisine lüzumsuz diyebiliriz ki? Çünkü kıymetli anlayan, bizleri dinleyen kardeşlerimiz, seyreden kardeşlerimiz şunu da yapmışsınlar. Yani biz şu anda bizlerin kimi dinlediğini bilmiyoruz.
Eyvallah.
Hayatında bir metni bile okuyamamış herhangi bir insan da bizi dinleyebilir. Ve beraber olduğumuzda bu mesnevi manevinin ruhunda ve yine bu manada birleşmiş olacağız. Bizim asıl maksadımız bu. Hiçbir insan dışarıda kalmasın. Bu da biraz sabır istemiyor mu? Aşık olanların da sabretmesi lazım.
Eyvallah.
Biraz. Yani burada bu olsa dikkat çekerim. Tabii ki metni bilenler vesaire bilenler ya kapat neyse sonunu bir dinleriz mevzuyu anlarız derler. Kaç kere seyrettiği bir filmi bir adam ara sıra da böyle baksa anlar. Ama ilk defa bu manayı dinleyen insanlar var. Şimdi biz orada bir padişah cari hikayesi anlattık. Adam kalkıp padişah nasıl yapmış? Bu padişah Müslüman değil mi? Caiz midir değil midir diye düşünebilecek insan da olabilir şimdi anlattığımızda. Hayatında hikaye dinlememiş bile insan olabilir. Yani böyle. O mümkün. Ne diyorsunuz? 30 senedir İstanbul'da yaşadı halde Süleymaniye'ye gitmeyen adam var İstanbul'da. 30 senedir İstanbul'da yaşıyor. Süleymaniye camine bir kere gitmemiş adam hayatında. Şey de değil. Hani böyle ezan Türkçe okunsun bilmem ne yapısı falan gibi böyle şey de fosil de değil yani. Böyle bir tip de değil. Yok. Sorduğumda belki Anadolu çocuğu belki. Yok. Süleymaniye'ye gitmemiş. Namaz kılmayabilirsin. Bilmem neye gitmeyebilirsin. Yani bir Fransız kralının elbiseleri orada sergileniyor olsa İstanbul'da yaşayan adam 30 sene boyunca ille bir yolu düşer ya. Bir gideyim bakayım der yani. Bizim bir değerimizdir der. Böyle olduğuna göre bunu hesap etmek lazım.
Eyvallah.
Evet, biraz da sabırlı olmak lazım. Peki niye bu aşktan bahsediyorsun sen, sabırdan bahsediyorsun, bu güzellikleri anlatmaya sen niye, nereden başladın? Niye sen ey genç dünyadan kesil diye hitap ediyorsun, niye bişnev diyorsun, dinle diyorsun? Sözüne Hazreti Pir bir cevap veriyor, gizli bir suale cevap veriyor. Evet, Aşk bu sözün meydana çıkmasını istiyor zira. Aşk bu sözün meydana çıkmasını istiyor. Yani benim bunları konuşmamda ortaya çıkmasındaki sebep ne? Aşk adamı bu hale sokar. Ha, şimdi bak bambaşka bir şey oldu. Biz ne zannediyorduk aşıklar? Aşık olan kişi ağzını bıçak açmaz, böyle kenarda durur, hiçbir şey ellemez. Tebliğdi, emri bil maruftu, nehyanil münker. Tam tersine. Allah'a aşık olandan daha iyi konuşabilecek kim vardır? Aşıktan alınmaz mı aşkın haberi? Biz herhangi bir aşkı benzetmeye çalıştığımızda kimleri konuşuyoruz? Leyla ile Mecnun'u konuşuyoruz. Ferhat ile Şirin'i konuşuyoruz. Hadi biraz daha böyle sosyete çevresine gidelim. Romeo ile Juliet'i konuşuyoruz.
Eyvallah.
Aşkı bile anlatırken aşıktan anlatıyoruz. Hazreti Pir de buyuruyor ki ben sana niye dünyadan kesil diyorum, niye sabret diyorum, niye seyri sülük var, niye dinle, niye bunları anlatıyorum sana. Aşk bir noktadan sonra artık bunu paylaşacağı insan istiyor. Aşk bu güzelliği yansıtıyor. Ondan sonraki mısra daha da acayip. Ayine gammaz nebbet çümbüvet. Ayna kovucu olmaz da ne olabilir? Yani bir ayna düşün ki, lütfen burayı çok dikkatli dinlesin kıymetli seyircilerimiz. Aşıkları, Allah aşıklarını kendine göre anlatan adamlar. Bakın aşık nasıl anlatıyor. Aşk bir insanda yanmayı getirdiğinde muhakkak surette başkasına da bu aşkı vermek için gayreti beraberinde getirir. Neden? Aşık adam aynasını cilalamış, pırıl pırıl bir aynaya sahip olan kişidir. Sen diyor aynaya bakıp da göstermeyen bir ayna gördün mü? Ayna ise gösterir. Göstermiyorsa ona ayna denmez. Şuna ayna diyebilir misin şöyle tuttuğumda? Ayna. Vallahi ayna, billahi ayna. Ya dersin ki efendi ayna olabilir ama kararmış bu üstü. Artık aynalıktan çıkmış. Adı kalmış ayna. Bir adamın adı sadece aşıksa, adı sadece insansa, o kendi zaten bir muhabbet yaşamadığında o muhabbeti veremez bir. O muhabbeti yaşamadığından dolayı anlatsa da tesir etmez iki. Üç, o adamdan kimse istifade edemez. Geçenlerde internette bir şey gördüm. Bilmiyorum belki yabancı bir kanal, Hristiyan da olabilir. Şey puslu çekiyordu şeyi. Hazreti Mevlana hakkında konuşuyordu. Türkçe konuşuyordu. Ama belki de gayrimüslim de olabilir. Çünkü simasını seçemedim pek. Düzmece sorular soruyorlar. Kurgu var. O kurgulara cevap veriyor. Kafirdir diyor. Şeydir diyor. Belli ki casus bir tip. Suratında da çünkü o şey yok. Yani o iman nurundan mahrum. Şimdi Hazreti Mevlana ile alakalı şey yapıyordu, düşündüm yani. Bu adam kendi inandığı davada, hangi dindense, kendi inandığı davaya kaç kişiyi çevirebilmiş? Kaç insanı sevk edebilmiş? Ve iddiası doğruysa. Öte tarafta Hazreti Pir'in hayatına bak. Zamanında birçok farklı din mensupları, cenazesinde bari biz onu hayattayken kadrini bilemedik. Hiç olmasa naaşına iştirak edelim. Teşhiyi edelim, kabine kadar beraber edelim, bu büyük insanı kaçırdık diye binlerce insan Müslüman olmuştur. Ve tevatüren gelen haberdir bu. Tevatüren gelen bir haberdir.
Eyvallah.
Hiçbir şeye ihtiyaç yok ki. O da herhangi bir dine mensuptu. Biz onun yani dine girmek mecburiyetine değiliz falan gibi veya işte bizim gibi zaten diyen çıkmamış. Bu zamandaki kafirlerde çıkıyor öyle şeyler. Hazreti Pir'e böyle bir şey kimse söylememiş. Edepsizlik yapmamış bu kadar. Dolayısıyla aşk, aşkın getirdiği, aşka kavuşan bir insan, diyor ki Hazreti Pir, o aşktan dolayı konuşurlar. Aynı zamanda neyi anlatıyor Hazreti Pir? İki şeyi işaret ediyor. Ben size güzel kelime, güzel cümle, hitabet, hatiplik yapmak için konuşmuyorum. Aşk beni sevk etti de, aşkımdan konuşuyorum. Peki ne konuşuyorsun? Kendimden de konuşmuyorum. Yansıyanı anlatıyorum diyor.
Eyvallah.
Gammazlık yapıyor diyor. Çünkü.
Eyvallah.
Ve 35. beyit. Ayine-i canet çıra gammaz nist, zanki zengar ez ruheş mümtaz nist. Evet, biraz böyle şey telaffuz hatası yapıyor olabilirim. Gözlüğümü içeride unutmuşum. Senin ruhun aynası niçin yansımayı vermiyor? Senin ruhunda da bir ayna, senin kalbinde de bir ayna var. Şunu söyleyelim ki hemen hatırlatalım. Eski metinlerde, tasavvufi metinlerde bazen ruh kalp manasına, bazen akıl manasına kullanılmıştır.
Eyvallah.
Bazen kalp kelimesi akıl manasına, bazen ruh manasına, bazen muhabbetullahın menbaı olan kalp, Hazreti insanın kalbi manasına kullanılmıştır. Şimdi burada da senin ruhun aynası niçin o aksi yansımayı haber vermiyor? Ruhun aynası ne? Efendim, insanın ruhunda bir marifet şeyi var. Bütün marifetlerin yansıması var. Bu ruhun güzelliğini görebilmek için, insanın müşahede edebilmesi için kalbinin şey yapması lazım. Temizlenmesi lazım. Şöyle bakıyoruz efendim hadiseye. İnsan nasıl kendisini göremiyorsa, bir röntgen uzmanı bile hasta olduğunda bir başka röntgen uzmanında görünmek zorunda kalıyorsa, insanın kendi kendisine terbiyesi mümkün değildir. Bir ayineye muhtaçtır.
Eyvallah.
Bunun için de kendinden çıkamadığından kendisini seyredebilecek ve oradan da cevap alabilecek bir şeye muhtaçtır. Görünmeye muhtaçtır, görene muhtaçtır. İşte insanın kendisini göreni tanıması ve gösterileni de bilmesi için nefsiyle alakalı bir mesafe kat etmesi lazımdır. İlk yapacağı iş nedir? Tövbe. Bir insanın ilk yapacağı iş tövbedir. O sebepten seyri süluka girerken de o girişe, tövbeye giriş, tövbe almak deniyor. Biat denmiyor sadece, tövbe etmek deniyor. O tövbeyle beraber kişide başlayan şey nedir? Kalbin cilalanmasıdır. Yani ruhun güzelliğini, ruhun nereye gideceğini, ruhun isteği ne? Şimdi bilirsiniz belki, evlerde falan moda oldu. Bizim küçük çocukta da var. Küçük çocuğun odasında biz bir kamera koyuyoruz. Küçük. Seslendiğinde, ettiğinde oradan duyuyoruz. Görüntüsünden görüyoruz. İhtiyacını da anlayabiliyor, biliyorsunuz. Şimdi aynı bunun gibi, gördüğünüz bir insanın ihtiyacını anlayabilirsiniz. Görmediğiniz, tanımadığınız bir insanı, bir şeyin ihtiyacını anlamak mümkün değil. Onun ihtiyacını görmek de mümkün değil. Bak, ihtiyaç görmek diyoruz. Adı üstünde. İhtiyacını karşılamak. Haberdar olacaksınız ki görebilirsiniz. Ki habere de işaret etti daha evvelki beyitlerde. Şimdi burada ne var o zaman? Şöyle bir şey var. İnsanın ruhunun gittiği yerden ruhi terakkisini sağlayabilmesi için bu ruhunun ihtiyacı olan şeyi bilmesi lazım. Bilmesi için onu bilmesi, ondan haber alması, görmesi lazım. Ne olacak peki? Kalp. İnsanın kalbi parladığında orada ilk yansıyan şey, ilk önce Allah'ın kendisine verdiği güzelliktir. Bilmem anlatabildim.
Estağfurullah.
İnsanın kalbini temizlediğinde ilk parlayan ne? Hani ilk ekranı açıyorsun, televizyonu açıyorsun, ilk görüntü ne? Veya işte biz bazen şeyi hazırlamak için de bu ekranları programdan evvel hazırlıyoruz. Bir sinyal şeyi çıkıyor mesela. İnsanda da kalbini temizlediğinde onda ilk yansıyan şey, Allah'ın ruhumdan ruh üfürdüm dediği ruhun altındaki olan ruhtan kalbine yansıyan güzelliklerdir. Çünkü ruh birçok esma tecellilerine mazhardır. Fakat burası mühim bir yer. Çok önemli bir yer. Ne kadar vaktimiz var?
Hocam herhalde bir 7-8 dakikamız var.
7-8 dakikamız varsa şöyle toparlayabiliriz. İnsan yine bu terbiyeye muhtaçtır dedik ya, aşkı olup da sabrı olmayan kişi. İnsan kalp temizliğine, muhabbetiyle beraber kalbi sahaya girdiğinde ruhundan tecelliler gelmeye başlar. Fakat nefis çok uyanıktır. Hemen o da kendisini göstermeye başlar. Kalp açıldığında ilk olarak oraya gelen şey, lütfen burayı dikkatli dinlesin kıymetli seyircilerimiz. Kur'an-ı Kerim'de bir ayet var. Estağfirullah. فَاَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا İlham edilir o kalbe, o kişiye, o nefis sahibine. Ne? Fücur, fıskı fücur, ve takva. Şimdi bunu şöyle ayırıyorlar. Lütfen dikkatli dinleyelim. Allah Teala bu ilhamı zikrederken en önce fıskı fücurun gelmesini şöyle izah edenler var. Ve şu sırayla anlatanlar var. Bir, bir insanda kalp açılması, kalbi hissiyat başladığında ona ilk önce nefsani duyuşlar, dışarıdaki sevgiler, hayvani olan hissiyat da hücum eder. İnsan bunları filtre edebilecek bir düşünceye, bir idrake sahip olması lazım. İmanında yakın kesbetmesi lazım. Ki mülhime makamıdır bu. Oradan kendisine lazım olanı süzmesi lazım. Ayet-i kerime de buna işaret eder diyorlar. İlk önce fücuru, fıskı fücuru zikretti Allah Teala. Sonra takvayı zikretti. İkinci mana şudur diyorlar. فَاَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. Bir insana ilham olunacak şeylerin başında en önce günahtan nasıl kaçınabileceği, kendisine lazım olmayan bir şeyden nasıl uzaklaşabileceği ilham edilir. O daha mühimdir çünkü. Sen çocuğa, çocuk yetiştirdin. Sizin çocuğunuz var biliyorum değil mi efendim?
Eyvallah, eyvallah hocam.
Çocuğunuzu yetiştirdiğinde, çocuk sizin daha kundaktayken, biraz emeklemeye başlarken, gel evladım, bak şöyle namaz kılacaksın. Bak Allah'ın şeyin birliğini devam et. Bizim caddenin adresini sana vereyim. Adresi kaybetme demezsin. Ne yaparsın? Hadi ye. Sonra aman elleme. Düşersin. Bak buradan tut. En önce onu helakten saklayacak şeyleri ona öğretirsin. Allah da bir adamın kalbini açtığında en önce onu helak edecek şeylerden nasıl kaçınacağını ona gösterir. فَاَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. Sonra insan kendisine zararlardan kurtulduktan sonra içeriye yol bulabilir. Tevhidin de şekli de budur. La ilahe illallah dersiniz. Kötülüğü bilecek, kötülükten sakınacak, kendini helak edebilecek, ondan sonra takva. Başka ne ispatı var bunun? Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Sonra bismillahirrahmanirrahim.
Eyvallah.
Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Veya ameliyat. En önce eller her şey yıkanır. Ondan sonra ameliyat yapılır. Namaz. Hadesten taharet, necasetten taharet. Sonra istikbali kıble.
Eyvallah.
فَاَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَا. Bir başka sebebi de şudur diyorlar. Nefis daima kendi varlığını tasdikini ister. O sebepten dolayı nefis güzel bir şey yapıyor da görünse, muhakkak orada başka senin kazanabileceğin büyük bir menfaatten dolayı o güzel işi yapıyordur. Mesela Ruslar, Afganistan'ı işgal ettiklerinde ilk yaptıkları iş ne biliyor musunuz? Dini bir kanal açmak.
Dini?
Evet, din dersi öğretiyormuş.
Eyvallah.
Gibi. Hani bu bizde de yapılmıştır bir dönem. Yani, bizim ülkemizde de yapılmıştır.
İslam dini. Müslümanlara yayın yapan bir
tabii, konu. Tabii. Sebep ne? Onların kendilerinin rahatça anlayabilecekleri alimleri vesaire dinlemesinler diye müdahale edebilecekleri bir dini saha icat ettiler. Müdahale edebilecekleri. Eyvallah. Oradan alsınlar, istediklerine göre dindar yetiştirsinler diye. Aynısı nefiste de vardır. Nefis de bakar ki bu adam Allah'ın yoluna doğru gidiyor. Ya gel ya, ben seni takvaya da götürürüm der. Sana bir şeyler gösterir. Fakat netice nedir? Nefis kendisini saydırmak ister. Kendi otoritesini göstermek ister. O sebepten dolayı ilhamat makamına, Allah'tan ilham alacak makama gelmiş kişi evvelkinden daha fazla bunu ayıklayabilecek bir ehile muhtaçtır. Arz edebiliyor muyum? Esrar kaçırır, kokain, eroin kaçırır işte malum kaçakçıların işi. Sen ben haberlerde okuruz, sınırda bir operasyon yaparlar. Bir arabada esrar çıktı diye. Önden giden arabayı yakalatırlar, arkadan tırı götürürler. Nefis de aynıdır. Ya der sen güzel adamsın, madem öyle hizmet et, gel. Sırtını sıvazlar senin, arkaya bakma işte, hiç arkaya bakma. Daha büyük alabileceği bir menfaat, Allah'a onu götürebilecek bir şey gördüğünde hemen onu başka şeyle meşgul eder. Adı ibadet bile olsa. En önce insanın kendine agah olması lazım. İşte bunu anlamak için de Hazreti Pir buyuruyor ki, sen ruhunun gıdası olan şeyi anlamak istiyorsan, senin cilalanmış bir kalbe ihtiyacın var. Bak ben görüyorum da konuşuyorum. Peki benimki niye göstermiyor? Bende de kalp var. Seninki paslanmış diyor. Gel şimdi beraber senle bu kalbi paslayabilecek zanaatı, seyri sülük ilminden seni biraz haberdar edeyim de Allah'ı hatırlamaya vesile olacak bir kıssa anlatayım. Nedir o? Padişah cariye hikayesi.
Eyvallah. Efendim programın başında zuhurat demiştik. Elhamdülillah bugün payımıza düşenler, bugün zuhur edenler bunlar olsun. İnşallah önümüzdeki hafta tekrar huzurlarınızda olacağız. Bu arada eğer sormak istedikleriniz, eklemek istedikleriniz olursa mesnevi@tvnet.tv.tr adresine yollayabilirsiniz. Hayırlı haftalar, hayırlı geceler. Çok teşekkürler.